Ayrım 14.
Yasemin de onlarla gitti. Gerekçesi basitti. FKF yönetim kurulu üyeliğinden tanıyıp sevdiği İlkay Demir'le, İlkay Necmi ile yeni evlenmişti. Çayanlar adına temas kurmak. Gitmesini istemedim ama şunu anlamalısınız. Benim Yasemin üzerindeki etkim herhangi bir devrimci arkadaşımın, örneğin Nuri'nin, örneğin Şevki'nin üzerindeki etkisinden daha fazla değildi. Düşüncelerimizi birbirimize ancak bir yere kadar aktarır, hemfikir olamadığımız yerde ayrılırdık. Hepsi bu. Yasemin'in eşim olması bana onun üzerinde baskı kurma yetkisi vermediği gibi, birbirimizden ayrılmamıza imkan vermeyen aşk ya da tutku gibi ruh hallerine zaten yer yoktu. O kadar ki daha sonraki yıllarda kimin kiminle birlikte olacağı, çocuk yapılıp yapılmayacağı da örgütlerin stratejik kararları arasına alındı. Eşlerin hayatı paylaşmaları diyebildiğimiz geleneksel birliktelik gerekçeleri ortadan kalktığı için örgüte ilişkin planların paylaşılması da söz konusu değildi. Çiftlerden biri ya da diğeri ortadan uzun süreler kaybolduğunda nerede olduğunu sorgulamak devrimci tavıra ters düşeceği bilinciyle söz konusu olmazdı. Eşinin içeriye alındığından aylarca haberi olmayanları bilirim. Bu bakımdan Yasemin'in İstanbul'a gittikten sonraki hayatı benim için meçhuldür. Onun için de benimki. Haberleşme güvenlik nedenleriyle bütünüyle koptu. Anladığım kadarıyla hızla yeni evler tutulmuş, Tupomaroları örnek alan iş yerleri açılmaya çalışılmıştı. Derken Erenköy Türk Ticaret Bankası'nın soyulduğunu duyduk. Soygun için çalınan araba bir Amerikalıya aitti. O da Amerika'ya eylem yapılmış olsun diye yakıldı. Hemen herkesten tecrit oldukları bir dönemdi. Tanıdıklardan köşe bucak kaçıyorlardı. Mete Has olayı büyük yankı yaptığı için anlatmaya gerek duymuyorum. Ancak çayanlar için de büyük moral kaynağı olmuş olmalı ki o güne kadar gezmişlerin üzerine attıkları eylemleri sahiplenmek, kim olduklarını kamuoyuna duyurmak ve sonra da sansasyonel bir eylemle ortaya çıkmak kararı aldılar. Grubun kendisi parti diye adlandırılması da bu olaydan sonradır. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi ve Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi daha sonra THKP davası başladığında savcının durumlarını birden fazla örgütü yönetenler için idam cezası verilir maddesine sokmasını önlemek için araya bir tire çekildi ve THKPC rumuzu ortaya çıktı. Sansasyonel eylem El Rom'un kaçırılmasıydı. 12 Mart muhtırasının verilmiş olması 1 Mayıs için planlanmasını önlemedi ama çeşitli engeller çıktı. El Rom 17 Mayıs'ta kaçırıldı. Karımın bu eylemdeki payı neydi? Hiçbir zaman bilmedim. Bildiğim El Rom'un öldürülmesinin THKPC'yi hemen bütünüyle tecrit etmiş olmasıdır. En ateşli sempatizanları bile derin bir sessizliğe büründü. Bana gelince ben uzaktan dahi olsa tanıdığım bu insanların soğuk kanlı katillere nasıl dönüşmüş olabileceklerini anlamaya çalışıyordum. Rivayete göre Ulaş, elleri ayakları bağlanmış, ağzı bantla kapatılmış konsolosu şakağından vururken Mahir içerideki odada ses duyulmasın diye piyano çalıyordu ya da tuşlara basıyordu. Ama dediğim gibi şiddet benim için zaten pamuk ipliğine bağlı olan büyüsünü yitirmişti. Yaşlı ve savunmasız bir adamın böylece boğazlanmış olması kanımı donduruyordu. Sonraları Mahir'le Ulaş'ın El Rom yıkıldıktan sonra saatlerce kustukları anlatıldı. Eğer doğru idiyse sonraki eylemlere engel olmadı. İnsanoğlunu zorla kendisinden kendisine rağmen uzaklaştıran gücün, putun demeliyim, büyüklüğünün eli öpülesi bir büyüklük olduğunu çok duydum. Ama bende yarattığı etki yüreğimin buzlanmasıdır. Yasemin herkes başının çaresine baksına gelindiği noktada Ankara'ya eve döndü. Birkaç gün sonra Çamlıca apartmanı basıldı. Necmi, İlkay, Necati, Sağır ve İrfan Uçar yakalandı. Ertesi gece de Yasemin'i aldılar. Çayan'ın oligarşinin gücünü küçümsedik ve kendi gücümüzü olduğundan büyük gördük dediği duyuldu. Bu hatayı Denizler de yapmıştı, biz de yaptık. Şimdi düzenli bir geri çekilmeyi başarmalıyız. Ricat taktiği silahlı mücadeleyi bir yana bırakmak anlamına gelmez ama bir süre eylem koymayacağız. Az önce de söylediğim gibi muhteşem bir gözüpekliğin yanı sıra akıl almaz bir hamakatta şahit olduğum. Ve bunu her dile getirişimde kuşkulu bakışlara hedef oluyordum. Yiğitliğin kol gezdiği yerde murakabe korkaklıkla eşdeğerdir. Ben Ankara dışındaydım. Hamile olduğunu daha sonra, o tutuklandıktan sonra öğrendim. Karşılaşmamış olmamızı belki de Allah'ın bir lütfu olarak değerlendirmek lazım. Hamile olduğunu bana söylememiş olması, aldığı riskler nedeniyle onu yargılayabilir, kınayabilirdim. Şimdi artık hamileliğini Yasemin'den daha ciddiye aldığımı seziyorum. Çok gençti. Sanırım o çocuğu zaten istememişti. İstememiş olmasını da bir lütuf kabul etmek lazım. Çünkü işkenceciler çocuğun düşmesine neden oldular ama Yasemin'i yıkamadılar. Ne ki ben bu bilgiyle teselli olamadım. O bebeğin kaybıyla aramızdaki son bağların da koptuğunu hissettim. Bir şey daha vardı. Bir başka arkadaşımız Semiha da onunla beraberdi. Semiha yeni doğum yapmıştı. 3 aylık lohusaydı. Süt doluydu, mosmordu. İşkencenin bir noktasında çatlayacak gibi olan göğüslerini avucuna sağdı. Ilık süt açlıktan kıvrandığını hatırlattı. Semiha kendi sütünü içti, sonra da Yasemin'e içirdi. Yasemin'in süt annesi oldu. İnsan olan bende bu bilginin karşılığı yok. O gün bugün bilincimin neresine oturtacağımı hala bilemiyorum. Yazmasam olmaz mı diye de düşündüm, hayır diye karar verdim. 21. yüzyıla çeyrek kaldı ve Rodoplu haklıdır. Zulmün kaydını düşmemek, sükut ikrardan gelir faslına giriyor ve neredeyse meşruiyet kazanıyor. Ben ancak kayıt düşülenin yaşandığını artık biliyorum. Şunu da söylemeliyim. Rodoplu'ya anlattığımda kızların bu hareketini biyofilyanın, meğer ki kara mizah gibi olsun, müthiş bir örneği gibi görmüştü. Yasemin'e duyduğu saygının direnişinden çok, Semiha'nın sütünü içmiş olmasından kaynaklandığını söylüyordu. Mesela benim uğursuz gururum buna izin vermeyebilirdi. Yasemin 27 gün işkence gördü. 27 gün benim nerede olduğumu sordular. İşin neresinden tuttuğumu sordular. 27 gün kocamın bu işle ilgisi yok diye diretti. Karısının nerede olduğunu bile bilmeyen bir kavat nasıl bir kavattı inanmadılar. Okur hamasetten nefret ettiğimi bilecektir. Buna rağmen Yasemin'in direnişine yiğitçeden başka karşılık bulamıyorum. Ve ne yazık ki yıllar sonra Günay'la yiğit kavramı üzerinde tartıştığımızda yiğite kala kala askerlik ve roman kahramanlığı kalıyor dediğinde hak vermek zorundaydım. Beni Yasemin'den 10 gün sonra aldılar. Evde karakol kurmuşlardı. Ben hiçbir şeyden habersiz eve döndüğümde onları orada buldum. Birisi Ömer Seles sen misin diye sordu. Göbek adımı kullandığından ve olayın genel şaşkınlığından tereddüt etmiş olmam suçluluğumun hemen oracıkta ikrarıydı. Sensin tabii orospu çocuğu. Kafama sersemletici bir yumruk indi. Şimşek gibi atılmış olmalılar, gözlerimin bağlandığını neden sonra idrak ettim. O anda ne hissettiğimi Günay soruncaya kadar kelimelere dökmemiştim. Şimdi aşağılanmışlık olduğunu ayrımsayabiliyorum. Irzına geçilmişlik gibi her şeyden çok müthiş öfke uyandıran bir duyguydu. Onursuzluk gibi bir duyguydu. Yerini korkuya zaman içinde bıraktı. Hiçbir şekilde nüfuz edemeyeceğim, İletişim kuramayacağım insanların eline düşmüş olduğum düşüncesi kanımı dondurmaya başladı. İzleyen yıllarda da onları düşman gibi değil de bambaşka bir kültürün sakatları olarak gördüm. Beni bu görüşte pasifize etti. Yeterince nefret edemediğim gibi birebir de savaşamadım. Alaycı, onları kızdıran, üstenci bir tavır geliştirdim. Rodoplu Reha İsvan için Bolşeviklerin eline düşmüş bir Romanov ya da bir Marie Antoinette kadar acıklı dediği zaman öfkelenmemin bir nedeni de bu duyguyu bilmemdir. Çaresiz olduğunuz zaman üstencilik yaman bir savunma aracı olabiliyor. Bir de şöyle düşünün, Reha Hanım erleri olumlamayacaktı da ne yapacaktı? Komutanım mı diyecekti? Günay'ın dili bazen tahammül edilmeyecek kadar sivridir. Kaldı ki Reha Hanım'ın yerinde olsaydı o da üst sınıf oyunu çekerdi, bundan eminim. En az İsvan kadar burjuvaydı. Orman çiftliğine götürüldüğümü havadaki çimen kokusundan anladım. Bir de aracın tekerleklerinin altında kırılan dalcıkların sesinden. Araçtan indirilirken her fırsatta yumruklamak, dirseklemek, tokat atmak gibi alışkanlıkları olduğunu, canımı yakanın acıdan çok darbenin nereden geleceğini kestirmek için gösterdiğim çaba olduğunu düşünüyordum. Soğukta büzülmek, büzülündüğü için insanı daha da üşütür diye hatırladım. Gevşemeye, kendimi boksörlerin yumrukladığı, asılı kum torbası gibi görmeye çalıştım. Kendime sonunda boksörler yorulur, kum torbası yerinde kalır diye tekrarlamaya başladım. Sıkı dur böbrek, kımraşma, mide gibi bir takım deli saçması komutlar geliştirdiğimi, bunları tekrarladığımı hatırlıyorum. 12 Mart'ın işkence yöntemleri 10 yıl sonrasına kıyasla bir hayli ilkeldi. İlk sorgulama penceresiz 3'e 3 bir odadaydı. Kollarım arkadan kelepçeliydi. Gözlerimin bağını çözmekte bir mahsur görmemişlerdi. Sivil giyimli 3 kişiydiler. Birisini özellikle hatırlıyorum. Özenle taranmış siyah saçları, iri dudaklı, kösnül bir ağzı vardı. Dirseklerini araladığı dizlerinin üstüne dayamış, fevkalade sıkılmışmış. Kendisini zor dizginliyormuş gibi ileri geri sallanıyordu. Yüzüme hiç bakmıyor, tükürür gibi konuşuyordu. Nedense boksör olduğunu, 9-5 mesaisini hiç sevmediğini, hatta belki de sanırım gözleri hiç durmaksızın tavanı, duvarları, kapıyı taradığı için klostrofobik olduğunu düşündüm. Mamafi aynı yaşlarda, 30-35, kara kuru ikinci adam da Bulgar göçmeni kılıklı, tıkız, kumral olanı da çoktan bitmiş bir işin kırtasiyesinden bunalmış gibiydiler. Anlat hadi. İstanbul'daki baskında parti ve cephe tüzüğünü ele geçirdiklerini söylüyorlar. Yüzbaşı İlyas Aydın'ın arkadaşlarını soruyorlardı. Ben tek bildiğim partinin tip olduğunu söylüyordum. Bu defa da Yasemin'in en son oturduğu evi tarif ediyorlar. Karımın Yılmaz'ın metresi olduğunu bilmem gerektiğini anlatıyorlardı. Mete Has'ın kaçırılmasından elde edilen fidyenin 150 bin lirasının Ankara'ya gönderilmiş olduğunu bildiklerini, paranın nerede olduğunu soruyorlardı. Sorgulama bir hafta kadar sürdü. Oradan Ankara Emniyeti'nin müteferrikasına, resmen yakalanmaya geçtik. İç içe iki odaydı ve adi suçlularla birlikteydik. Bambaşka bir kültürün insanlarına esir düştüğüm duygusu müteferrikada büsbütün perçinlendi. Burada şahit olduğum kolluk kuvvetleri, adi suçlu dayanışması, yasaların sevilmeyen bir devletten intikam alınırcasına el birliği ile ihlal ediliyor olması beni çok düşündürdü. Bu kültürde adi suçun bir insanlık hali gibiymiş gibi değerlendirildiğini anladım. Bekçiler sivil giyimli bir takım devlet memurları içeriye lahmacun kızarmış tavuk taşıyorlardı. Tutuklulara verdikleri zahmeti telafi etmek ister gibiydiler. Bahşiş de alıyor olmalıydılar ki paralılar hiç aç kalmadılar. Hikayemi dinleyip sen 3 yıl yatarsın diye fevkalade doğru tahmin yürüten Çingene dönerini benimle paylaştı. Halkımızın bizi emniyet güçleri kadar dahi ciddiye almadığı açıktı. Müteferrika'ya geldiğimizin 3. günü, 30 Mayıs, çayanlar bu defa da Maltepe'de Sibel Arkan'ın rehin alınmasıyla sonuçlanan eylemi başlattılar. Bu olaya duyulan öfke 1,5 bir helaya kapatılmamla sonuçlandı. Sinan geberdi, sıra Mahir'de. Cemgil'in Nurhak Dağları'nda katledilmiş olduğunu böyle öğrendim. Tiharet musluğundan su içmeye çalıştığım 3 günün sonunda tekrar koğuşa alındığımda ırgat yüzlü yaşlıca bir polis, "Mahir Çayan öldü, Cevahir yaralı ele geçti," dedi. Cevahir'i Mahir sanmışlardı. Zavallı bedeninden 27 kurşun çıktı. Müteferrika'nın ziyaretçileri de değişmişti. Yeni gelenlerin benden uzak durmaya özen göstermelerine bakılırsa halkımızı kaybetmeye başlamıştık. Sorgulama yeniden başladı. Ancak bu defa gönülsüz gibiydiler. Bunun Mahir'in yakalanmış, bu işin bitmiş olduğunu düşünüyor olmalarından kaynaklandığını sanırım. Nitekim 2 gün sonra 5. kata, siyasi şubeye çıkarıldım. Resmi tutuklanma, parmak izi alınması burada yapıldı. Ve ben günlerden beri ilk kez tanıdık yüzler gördüm. Her zaman köşe başında duran simitçi, fakültenin kapısındaki ayakkabı boyacısı. Delilik gibi bir şeydi, selam verdiğimi hatırlıyorum. Müteferrikadan yıldırım bölgeye, barakalara sevk edildik. Bunlar koğuş ya da kantin olarak kullanılan saç damlı binalardı. İtiraf etmeliyim ki gerek barakaların temizliği, gerekse üniformalı askerlerin arasında olmak yatsıyamayacağım bir rahatlık getirdi. Bunda 27 Mayıs'ın ordu artı gençlik el ele duygusunun payı olduğunu sanıyorum. Bu duygu daha sonra sevk edildiğimiz İstanbul Selimiye içinde geçerlidir. Gözlerimin önünden gitmeyen bir resim vardır. Kışlanın devasa taş koridorları ve ortasında kimi hamile kadınlı erkekli sefil bir grup, biz Nazi filmlerindeki Yahudiler gibi titrek ve yorgunduk. Askerler ise jilet gibi. Askerlerin de ayrı bir millet olduğunu düşündüm. İlk savcımı Selimiye'de gördüm. İstanbul'da ilk görüşüm olduğunu söylemiş miydim? İfademi Döver abi denilen Naci Gür aldı. Benim ikrarım yoktu. Ancak Ankara'da misafir ettiğimiz bazı arkadaşlarım onlarla beraber hareket ettiğimi itiraf etmişlerdi. Bir kısmı çok ayrıntılı ifade vermiş olmalılar ki onlara dışarıdan tost ve portakal suyu aldığım söyleniyordu. O ruh hali içinde bu portakal suyu ve tost lafına çok taktığımı hatırlıyorum. Tost ve portakal suyu. Sanırım bu gibi şeyleri asıl önemli şeyleri anlatmamak, vakit kazanmak için yapmışlardı. İki ayrı dava Devgenç ve THKPC açıldı. En kötü ihtimalle yardım ve yardakçılıktan yargılanacağımı, 296'ya gireceğimi düşünürken 141 Taksim 1 ve 146 Taksim 3 ve film koptu. Şöyle açıklayayım, toplum değerlerine ters düşen bir yaşam sürmüş olmamın, karıma sahip çıkmamamın bir cezası olacağını için için kabullenmiş olmalıydım ki 296'ya uzun boylu bir itirazım yoktu. Ama 141 Taksim 1 ve 146 Taksim 3 cezayı verenin ucuzluğu dışında akli ya da vicdani hiçbir gerekçesi olmayan bir şiddet gösterisiydi. Ucuzluktan kastım arabesk debdebedir. Ceza maddelerinin bol keseden dağıtılmasını ulufe hatta bahşiş dağıtımına benzetirim. İki hareketinde altında yatan aynıdır. Keyfilik, gösteriş, arabesk debdebe yani magandalık, tatsız bir olaydan acilen kurtulma, sonuca varmış gibi yapma ihtiyacının dayattığı kof hamaset. Biz gece kondulaşmadan patrikhaneye kadar hiçbir meselemizi çözmezmiş gibi yaparız. Eğer çözülen bir meselemiz varsa biliniz ki zaman halletmiştir, biz değil. Bir meseleyi ebediyen çözecek sabır, irade, özveri ve adanmışlık sıkça rastladığımız hasletler değildirler. İnce ayar nedir bilmeyiz. Bilmediğimiz için de benimki gibi bir kişiliği, hamaset yoksunu, çok zor öfkelenen, belki de bu nedenle her zaman bir kadın dostu oldum. Kadın arkadaşlarım, erkek arkadaşlarımdan her zaman daha fazla olmuştur. Dahi yaman bir hasıma dönüştürmeniz işten değildir. Ancak şunu anlamalısınız, sabır, irade, özveri, adanmışlık, ince ayar yoksunluğu, magandalık, toplumumuzun tüm katmanlarının ortak özelliğidir. Şiddet gösterilerimizin altında yatan da acizimizdir. Çelimsiz kabadayıların nara merakı, mahirlerin tünel kazarak kaçtıkları anlaşıldıktan sonra Maltepe cezaevini namluları kadınlar koğuşuna çevrili tanklar sarmak yetmiyormuş da helikopter ve keşif uçakları, başka nasıl açıklanabilir? Ve bütün bunlar hiç olmamış gibi 1974'te bunca tehlikeli bir güçlü olan bizleri af edip salıvermek nasıl açıklanır? Tanrı aşkına bizim güvendiğimiz hiçbir tespitimiz yok mudur? Yoktur. Çünkü gerçeği bulmak diye bir meselemiz yoktur. Bu bakımdan vur deyince öldürmeye kalkan çelimsiz çayanın tekabülü elbette ki iktidarsız Naci Gür olacaktır. Ya da Naci Gür'ün tekabülü çayan. Biri Türk milleti adına karar verirken diğeri halk adına konuşacak, sonuçta olan benim gibi genleri yanlış eşeklere olacaktır. Evet, atlar tepişirken eşekler ölür. Yaşamak isteyen eşek bir yolunu bulup aradan çekilmek zorundadır. Bunun adına da pasifizasyon derler. Bundan sonrası bir film şeridi gibidir. Hakim tahliye istemimi reddetti. Herhalde resmen tutuklandım. Bayrampaşa cezaevine sevk edildim. Gardiyanların saltanatı başladı. Kesilen saçlar, nedense sopayla gireceğiniz varsayılan hamam, fotoğraf çekimi, kayıt ve ihtilattan men, Türkçesi avukat dahil görüşme yasağı. Sonra Nazım'ın güneşe çıkarıldığı pazar gününü anımsatan esriklik. Bayrampaşa'dan Selimiye'ye mahkemeye götürülme. Haftada 5 gün. Sahil yolu, yosun kokusu, martılar, insanı adam akıllı aptal yerine koyan sarmaş dolaş çiftler. Araba vapuru, deniz, aynı Türkiye'de başka bir yaşamın olduğu bilinci. Ve Yasemin'i görecek olmanın mutluluğu. Mahkemenin ilk günü bizden daha sonra geldiler. Birisi Maltepe'deki arkadaşlar geldi diye bağırdı. Sonra tutuklular arasında Yasemin'in küçücük kalmış yüzünü seçtim. Ona doğru atıldım. Ama o belli belirsiz bir tebessümün dışında sevinç alameti göstermedi. Serbest olan kolumla sarılmaya çalıştığımda irkildi, geriye kaçtı. Kala kaldım. Beni hiç özlememiş olduğunu görebiliyordum. Polislerin Ziya ile ilişkisi olduğunu söylediklerini hatırladım. İşkence diye fısıldadı Semiha. İşkenceden sonra böyle oldu. Dokunulmak istemiyor. Geçmiş olsun. Dudaktan dökülmek derler ya, geçmiş olsun dudaklarımdan döküldü. Sağ ol dedi Yasemin. Yüzüme bakmaksızın geçti, önümdeki sıraya oturdu. Başıma taş düşmüş gibi oldu. Adam akıllı sersemlemiştim. Hiç durmadan resim çekmeye çalışan foto muhabirlerinin arasından sıyrılmaya çalışan kayınvalidemi zor tanıdım. Hemen arkasında da kayınpederimin bembeyaz yüzünü gördüm. El sallıyorlar, Yasemin'i işaret ediyorlardı. Annenleri gördün mü? Annenler burada. Hafifçe başını çevirdi. Adet yerini bulsun neviinden bir küçük tebessüm de onlara gönderdi. Hepsi bu kadar. İzleyen günlerde de ne benden sordu ne kendinden söyledi. Yemek molalarında bile konuşamadık. Sonra bir gün bir kağıt parçası uzattı. Boşanmak istiyorum. THKPC davası savunma aşamasındaydı. Mahkeme heyeti savunmanın son bölümünün okunması için duruşmayı 30 Kasım Salı gününe erteledi. Salı günü sana bir mektup vereceğim, onu oku da sonra dedim, kabul etti. 29 Pazartesi günü mahirler kazdıkları tünelden kaçtılar. Geri kalanlar firarilere birkaç saat daha kazandırabilmek için direnişe geçtiler. Duruşmaya katılmayı reddettiler. Sonra az önce değindiğim kuşatma, Selimiye'den gelen komando taburunun tankları, keşif uçakları, helikopterler. Bu arada şöyle bir sahne, yüksekçe bir yerdeki barakalarından Yasemin yönetimindeki kadın tutuklular askere devrimci propaganda yapıyorlar. Faik Türün bir bando getirerek seslerini bastırmaya çalışıyor. Onca trajedi olmasa komik. 72 Şubat'ından itibaren hızlanan tutuklamaları 30 Mart Kızıldere katliamı, 6 Mayıs idamları izledi. Bu süreç içinde kişisel trajedimin hiçe indirgendiğini tahmin edersiniz. Yasemin'in bambaşka bir yolda ilerlediğini görüyordum.